Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk. İbrahim Bey, teşekkür ederim.
Evet, yine gündemin bir hayli dolu dolu olduğu bir hafta yaşadık ve bu haftanın önemli başlıklarını da konuşacağız medeniyet coğrafyamıza dair. Ama öncelikle Türkiye'ye dair bugün bir veri açıklandı hocam. Bir coğrafyacı olarak onu değerlendirmenizi istirham edeceğiz. Türkiye'nin 2021 yılı nüfus rakamları, istatistikleri açıklandı bugün ve bu açıklanan rakamlara göre Türkiye nüfusunu artırmaya devam ediyor ve 84.680.000 olmuş Türkiye'nin nüfusu. Dikkatinizi çeken unsurlar var mı? Neler paylaşmak istersiniz Türkiye nüfusuna dair hocam? Bununla başlayalım, buyurun.
Evet, 2021 31 Ocak itibariyle adrese kayıt, yani adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde 2021 evet, sonucunda Türkiye 1.065.911 kişi, yani 1.066.000 kişi nüfusu net artmış. Bu şu demektir, ek 1.066.000 kişiye yeni iş alanı, eğitim kurumları açmak demektir. Nüfus yağmur gibidir, rahmettir, berekettir. Ama siz bunu planlayamazsanız, çok hızlı bir şekilde artar ve iş imkanı sağlayamazsanız, nasıl ki yağmurun sel olup afet haline dönüştüğü gibi, nüfusun olmaması da bir kuraklık gibidir, bir afettir. Bugün Batı toplumları ebterleşirken Türkiye hala doğal olarak çoğalmasını sürdürüyor. Eğer biz bu nüfusu eğitebilir, bunları istihdam edebilirsek, geleceğin dünyasında mesela 13.600.000 nüfuslu bir Türkiye Cumhuriyet'in başlangıcında, evet, bugün 85 milyona dayanmış bir Türkiye. Dolayısıyla nüfus en önemli güç unsurudur ve bunun potansiyelini yükseltmek için de özgür ağırlığını artırmamız, yani eğitim, meslek sahibi yapmamız gerekiyor ki dünyada herkes bir taraftan milli geliri kadar, parası kadar konuşurken, bir taraftan da nüfus önemlidir. Bugün Çin'i, Hindistan'ı önemli kılan en başta unsur nüfustur ve nüfus, evet, aynı zamanda bir tüketici kitlesidir. Yani ticaret hacminizi artırıyor ekonomik, evet, olarak. Evet.
Peki. Geçelim önemli başlıklara hocam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna'daydı. Kiev'de temaslarda bulundu ki bu Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılına tekabül eden bir ziyaret aynı zamanda. Yüksek düzeyli ortaklık toplantısının da sonucu olarak bu ziyaret gerçekleşti aslında, ama çok kritik bir dönemde yaşandı bu ziyaret. Neden kritikti? Çünkü Ukrayna ve Rusya arasında gerilim had safhada, her an neler olabileceğine dair beklentiler var. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu noktada bir inisiyatif alma, bir ortak ara bulucu olma yolunda açıklamaları var. Bunları konuşacağız ama öncelikle Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılında bu ilişkileri hangi veçeleriyle değerlendirmek gerekir? Hangi noktalarda önemlidir Türkiye-Ukrayna münasebeti? Bunu sizden dinleyelim. Sonrasında o kritik gündeme bakalım.
Elbette. Sovyetler Birliği'nin 1990 sonunda kendini feshetmesiyle birlikte 1991 yılında 15 tane cumhuriyet bağımsızlığını ilan etti ki 3 Slav Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Belarus ve Ukrayna çekirdek rol oynuyor idi. Diğerler işte Orta Asya, Kafkaslar, Baltık Cumhuriyetleri gibi. İşte Ukrayna'da 30 yıl önce Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bağımsız bir cumhuriyet oldu. Yalnız Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlıklarının, hatta Gürcistan'daki sınır anlaşmazlıklarının temeli ta Sovyetler Birliği dönemine gidiyor. Mesela Sovyetlerin ilk başkanlarından olan Stalin Gürcü asıllı olduğu için Gürcistan'ın sınırını normalden daha geniş tuttu. Abazları, Osetleri de Gürcistan sınırlarında kattı ve o çatışmalar hep oradan kaynaklandı. Yine Stalin'in ölümünden sonra Ukrayna asıllı Kruçev döneminde 1953'ten sonra iktidara gelmişti. Ukrayna Rus toprağı iken, Kırım Rus toprağı iken Ukrayna'ya bağlandı ve Rus asıllıların çoğunlukta olduğu bazı bölgeler Ukrayna sınırları içerisinde dahil oldu ve bugün bu sancıları yaşıyoruz hala.
Evet.
Gerçi ikisi de Slav'dır, Ruslar ve Ukraynalılar. Konuştukları lisan da temelde bir olmakla birlikte tabii ki bizim işte Türkiye ile Özbekistan arasındaki dil farkı gibi
kadar,
farklar söz konusu. Ukrayna bağımsızlığını ilan ettikten sonra şöyle bir özelliğe sahipti. Demir çelik sanayi çok ağır sanayi var idi. Özellikle o Donbass dediğimiz Donetsk havzasında. Fakat bunlar eski Sovyet teknolojisiyle çalıştığı için Türkiye'de son 20-30 yıl içerisinde demir çelik sanayinin şöyle bir özelliği var. Bir cevherden demir üretimi vardır. Bir de hurda demir. Ki Ukrayna Türkiye'nin milyonlarca ton eski Sovyet sisteminden kalma hurda demir çeliğinin alınıp burada işlenip tekrar dünya pazarlarına sunulduğu önemli bir ham madde kaynağımızdır. Artı Ukrayna ayçiçeği üretiminde dünya birincisidir. Çernezyon toprakları var. Tarım potansiyeli çok yüksektir. Türkiye'de de bu kırdan şehire hızlı göç neticesinde bu bitkisel yağ açığı, bir takım tahıl açığını biz bu ülkeden temin ediyoruz. Ukrayna'ya ise en son sattığımız SİHA ile birlikte yeni teknolojik ürünler satıyoruz. Ve Kırım'ın ilhakını da tanımama yönüyle Ukrayna ile bir ortak paydamız oluştu. Ve hatta bu Altay tanklarının motorunun temin edilmesi konusunda da Ukrayna ile bir anlaşma ve epeyce bir stratejik yol kat edildi.
Evet.
Yani kısaca 30 yıldan bu yana Türkiye-Ukrayna ilişkileri her geçen yıl gelişerek önemli bir noktaya gidiyor. Yani Türkiye'nin İran-Irak savaşında nasıl hem Irak'la hem İran'la ilişkilerini belli bir düzeyde tutup ticaretini geliştirdiği gibi bu Ukrayna-Rusya krizinde de Türkiye'nin tarafsızlığını koruyarak hem Rusya'yla hem de Ukrayna'yla olan ilişkilerinin mevcut düzeyinin altına düşmemesi gerekir. Hem NATO ülkesi olması hem de Ukrayna ve Rusya'yla birlikte görüşebiliyor olması Türkiye'yi yegane bir ülke yapıyor bu yönüyle baktığımızda.
Evet. Toplam 10 anlaşma yapılmış. Bunların içerisinde bir İHA fabrikası kurulması da var Ukrayna'da.
Evet.
Bunları not olarak belirtelim. Tabii az önce de belirttik. Çok kritik bir dönemde bu ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede bir gerilimi kaldıramayacağını ifade etti Türkiye'nin ve ara bulucu olma noktasında görüşünü de ifade etti. Bu konuda dünya basınında da geniş yer buldu hocam Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna dönüşü de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Orada da Putin'le yapacağı görüşmeyi çok önemsediğini ve şayet bir ara bulucu rolü Türkiye'ye verilirse bunu da elinden geldiğince üstlenmeye çalışacağını ifade etti. Şimdi bu krize dönecek olursak, Türkiye'nin hem ara bulucu olma rolü hem de Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimde son durum nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve Batı'yı da işte yangına ateşle gitmekle eleştirdiğinde belirtelim. Buyurun hocam.
Şimdi Ukrayna-Rusya krizinde iki tane başat aktör vardır. Biri Rusya ve Putin, diğeri Amerika Birleşik Devletleri. Burada NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği ve NATO'nun kendi içerisindeki bölünmüşlüğü işin biraz daha tali derecede. İşte Donbas krizi, oradaki ayrılıkçıların düşük yoğunluklu, uzun süreden beri sürmüş olduğu savaş ve bütün eylemlerin yapıldığı Ukrayna'da burada en çok mağdur olan, en fazla zarar gören unsur da bizzat Ukrayna halkı ve Ukrayna devleti oluyor. Şimdi olayın felsefi arka planına bakarsak, yani bu işten kim karlı çıkıyor, yani bu gerilim belli bir düzeyde tutulduğu zaman, eğer Birinci Dünya Savaşı gibi, İkinci Dünya Savaşı gibi, ki çok zayıf bir ihtimaldir bu şekilde böyle yüz binlerce orduların karşı karşıya gelmesi, bu dünya için bir felaket olur. Ancak İş o noktaya gelmeden bu şekilde kontrollü bir gerginlik hem Rusya'nın işine yarıyor hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin işine yarıyor. Olayı şöyle açıklayabiliriz. Bu gerginlik artınca petrol fiyatları, mesela petrolün varili $90 çıktı. Doğalgaz fiyatları 2-3 kat arttı ve Rusya bu işten
kârlı çıktı.
Yani şu anda bütün askeri harcamalarını kat kat fazlasıyla artırıyor. Amerika'nın karısı daha farklı boyutlarda. Çünkü Amerika kaya gazı çıkarıyor. Kaya gazının belli bir maliyeti var. Doğal gaz ucuz olursa kaya gazı
rağbet görmüyor.
Çünkü çıkarım maliyetleri yani, yüksek. Evet. Ama doğal gaz fiyatları yükselirse dünya piyasalarına Amerikan kaya gazı girebiliyor. Evet. Amerika'nın bu yönüyle bir karı var. İkinci olarak da NATO'nun varlık sebebi sorgulanmaya başlamıştı. NATO ne işe yarar?
Evet.
Nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri İran'la korkutarak körfez ülkelerini kanatlarının altında tutuyor, onlara silah satıyor ise Doğu Avrupa'daki ülkelerden başlayarak mesela Polonya, Macaristan, Çekya, Slovakya, Bulgaristan, Romanya gibi eski Varşova Paktı ülkelerini hem NATO'ya hem Avrupa Birliği'ne üye yapılarak bu sosyalist veya komünist bloktan kapitalist bloka girmiş oldu bu ülkeler. Fakat bu arada Almanya gibi, Fransa gibi ülkeler Amerika'dan farklı düşünmeye başladılar. Çünkü Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının %40'ını hala Rusya karşılıyor, gaz ve petrolünü. Hı hı. Ve Van Putin'in elinde. Dolayısıyla Almanya'nın Ukrayna krizi başta olmak üzere Rusya'yla karşı karşıya gelmek istememesinin sebebi devasa bir sanayisi ve enerji açığı vardır. Dolayısıyla Rusya ile bir olası gerginlikte enerji, mesela gaz akışının durması Alman ekonomisinin adeta felç olması anlamına gelir. Dolayısıyla Amerika ile aynı kulvarda durmak istemiyorlar. Mesela Polonya kayıtsız şartsız Amerikan politikalarını uyguluyor. Çünkü yüzyıllardır Rus politikasından bizar olmuşlar bu Avrupa ülkeleri. Ama aynı şeyi biz Almanya için söyleyemiyoruz. Batı Avrupa ülkelerinin bir kısmı için. İşte bu krizle birlikte Avrupa ülkelerini Amerika yedeğini alarak safları sıklaştırmak ve ileride olası bir Çin'le kapışması sırasında Avrupa'yı blok olarak kendi yedeğinde tutmak ve NATO'nun da varlık sebebini, çünkü eskiden işte komünistlere karşı diyordu, arkasından kökten dinci Müslümanlara karşı, İslami teröre karşı filan dedi. Şimdi o da artık tavsamaya başlayınca NATO'nun bu devasa silahlı gücünün, işte Fransa Avrupa kendi askeri gücünü kursun sözlerini dile getirmişti. Burada NATO'yu kurtarma bir operasyonu söz konusu Amerika açısından. Çünkü bak diyor, Ukrayna'nın başına gelenleri görün. Biz NATO'yu ve Amerikan elini Avrupa'nın üzerinden çekersek Rusya sizi adeta yutar mesajını veriyor. Rusya ile korkutarak Batı Avrupa ve Avrupa'nın büyük bir kısmını Amerika kendi yedeğinde ve şemsiyesi altında tutmak istiyor. Ve önümüzdeki aylarda bu gerginlik şu şekilde evrilecektir. Ya diyelim ki Ukrayna NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne girme konusu askıya alınacaktır. Rusya'nın da Ukrayna'yı işgali konusu
gündemden
kalkacaktır. Donbas'taki düşük yoğunluklu mücadele sürecek ve nihai olarak orasının ya bir özerk statüye veyahut da Rusya'ya bağlanmasıyla sonuçlanacaktır. Çünkü artık tekrar Ukrayna'nın Donbas'a %100 hakim olması bu saatten sonra zor gözüküyor. Zaten Kırım Rusya'nın kırmızı çizgisidir. Yani
Kırım bitti.
Kırım olayı kapandı. Onu konuşmak bile boştur diye düşünüyorum.
Tabii Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna topraklarının büyük devletlerin güç mücadelesi haline dönmesinden de rahatsız olduğunu ifade etmişti. İşin bir boyutu da bu. Diğer taraftan Vladimir Putin bu ayda, daha tarih net değil ama Türkiye'nin davetini kabul etti, memnuniyetle kabul etti. Bu ay içerisinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu görüşmeden de Cumhurbaşkanı Erdoğan umutlu olduğunu söyledi. Ne olup bitecek artık bu ziyareti de bekleyerek göreceğiz
şöyle,
sanki.
Putin ile Sayın Erdoğan'ın şöyle bir yönleri var. Birbirlerine söz veriyorlar ve sözlerinde de
duruyorlar.
Ama biz Avrupa Birliği'nde, Amerika'da bunu göremiyoruz. Mesela bu Türkiye ile yapılan o mültecilerin Türkiye'de kalması, işte Türklerin serbest dolaşım hakkı. Yani daha 5-6 yıl önce verilen sözler, atılan imzaların hepsi
hala tutulmadı.
Tutulmadı. Yani dolayısıyla Putin de bunu biliyor. Yani Batılıların masada başka, dışarıda başka tavır takındıklarını, Türkiye gibi her iki tarafın da dengelerini gözeten bir ara bulucunun olması Putin için de bir artıdır. Ukrayna için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ve Avrupa'daki mesela her konuda Türkiye'nin aleyhinde yayın yapan Alman Deutsche Welle olsun, Batı basını nasıl olduysa Türkiye'nin çok hakşinas olduğunu, bu Ukrayna krizinde ara buluculuğunu destekler bir tavırda yayın yapmaya başladılar son birkaç gündür.
Evet hocam. Peki yine önemli bir başlık. ABD geçen gece bir operasyon düzenledi İdlib'de hocam. Ve bu operasyonun ayrıntıları daha sonra, saatler sonra ortaya çıktı. Ve ABD Başkanı Joe Biden, DAEŞ lideri Ebu İbrahim Haşimi El Kureyşi'yi öldürdüklerini.
Ne kadar İslami literatürde isim varsa şimdi koymuşlar. İbrahim Haşimi Kureyşi.
Yani çok sembolik anlamlar ifade eden bir isim. Ve bu DAEŞ liderini öldürdüklerini ifade etti. Bu operasyonda tabii kadınların ve çocukların da öldürülmüş olması işin bir başka boyutu. Kendisini patlattığını ifade etti kaynaklar, ABD'li kaynaklar söylemişti. Söz konusu DAEŞ liderinin. Hocam İdlib'de yaklaşık 2 yıldır kaldığı ifade ediliyor bu DAEŞ terör örgütü liderinin ve ABD'nin operasyonuyla öldürüldü. Daha önceki lideri de yine Bağdadi'de ABD bir operasyonda aynı bölgede yine etkisiz hale getirmişti, öldürmüştü. Ne dersiniz yani zamanlaması işte yine bir operasyonla bir terör örgütü liderinin ortadan kaldırılması neyi ifade ediyor? Neler söylersiniz bu?
Zamanlamaya bakacak olduğumuzda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ve Irak'ın kuzeyine hava harekatının yaptığı geceye denk geliyor. Bu birincisi. İkincisi Biden yönetimi seçildiğinde %50'nin üzerinde bir popülaritesi vardı. Kamuoyu yoklamaları %30'un altına düştüğünü, çünkü artık zaten yaşı da 80'in üzerinde olduğu için Biden'ın işitme ve muhakeme konusunda bir takım sıkıntıların olduğu, hayat pahalılığı, bu enerji krizi, emtia fiyatlarının artması, yani biz sadece Türkiye'deki insanlar elektrik faturalarından şikayet etmiyorlar.
Evet, yani Avrupa'da, Batı'da.
Avrupa'da, Amerika'da şöyle düşünelim. Yani onlarda 50 yaşına gelen bir kişi hayatı boyunca %1 enflasyonla yaşamışlar. Şimdi %7'ye çıkmış. Yani 7 kat bir artış söz konusu. Yani Türkiye'de yaşanan bu ekonomiyle ilgili problemlerin benzerleri Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa ülkelerinde yaşanıyor. Nitekim son 2 yıldır seçime giren hükümetlerin kahir ekseriyeti kaybettiler. Evet. Çünkü halk önceki döneme göre fakirleştiğini görüyor. Bu da küresel sistemin o milli hükümetlere atmış olduğu bir kazıktır diye değerlendirebiliriz bunu. Evet. O ayrı bir konu. Şimdi bu DAEŞ liderinin işte bertaraf edilmesi, operasyonla öldürülmesi hadisesi birinci derecede bu Biden'ın Amerikan iç politikasına vermiş olduğu bir mesajdır. Yani yerlerde sürünen imajını bir nevi restore etmesi. Yani artık biz işte gittik DAEŞ liderini evinde yakaladık, derdest ettik, ortadan kaldırdık gibisinden. Bu Amerika'da bunun bir karşılığı vardır. Bu iç piyasada PR yapmak için önemli bir hadise. Ancak 2 yıldan beri aynı mekanı kullandığı söyleniyor basın yayın organlarına düşen haberlere göre. Mesela biz de o bölgeye gittiğimizde Cilvegözü sınır kapısından geçtikten hemen sonra Atme mülteci kampı vardır. Bu Atme'nin olduğu yerde bir villada kalıyor ve helikopter destekli, SİHA destekli operasyonda 13 kişi hayatını kaybediyor. Bunun 6'sı çocuk, 4'ü kadın.
Evet.
Şimdi aynı şeyi Türkiye yapmış olsa, böyle bir operasyon yapmış olsa sivil katliam yaptı diye dünya basını ayağa kalkar. Türkiye'de şu anda o hava harekatında tamamen teröristlerin kampları, üstleri, silah depolarını hedef alıyor. Çok hassas. İşte bu operasyonun sivil can kaybı yönüyle ayrı bir yönü var. Bir diğer konu da bu tür operasyonlar genelde şöyle işler. Mesela DAEŞ olsun, Şebap olsun, Boko Haram olsun, Kaide örgütü olsun, bunların tipik özellikleri tepe noktalarında Batı istihbarat örgütlerinin kontrolü söz konusudur. Ancak zaman içerisinde Batılılar bu terör elebaşıları ile olan kontrolünü kaybediyorlar. Yani onlar artık kerameti kendinden görüyorlar. Onu aynen besleyen, silah veren gruba karşı çemkirmeye başlıyorlar. Onlar da hemen yedeğini getirip evet, bunu
biletini kesiyor bunu,
bertaraf ediyorlar. Evet. Yani böyle bir hadisenin de olduğunu düşünebiliriz. Yani Amerika bunun yenisini bulmuştur şimdi ve bunu ortadan kaldırmıştır. Çünkü DAEŞ olmadan Amerikan askerinin Irak ve Suriye'deki varlığı gayrimeşru, zaten gayrimeşrudur da Batı toplumlarında da izahı olmaz. Çünkü Amerikan toplumuna yönetim diyor ki bu DAEŞ'liler var ya diyor, işte bunlar şöyle azılı terörist, böyle insanları kesiyorlar, şunu yap. Biz bunlara operasyon yapmazsak bunlar ileride gelir bizim topraklarımızda da aynı şeyi yapar, hı-hı, gibisinden. Çünkü Amerikan halkı diyor ki bizim altyapımız eskidi, köprülerimiz, yollarımız. Yani biz niye devasa paraları Irak'ta, Suriye'de
harcıyoruz.
Ve işte DAEŞ'le mücadele adı altında. Gerçekte baktığımızda Trump bunu görmüştü. Amerikan menfaatleri açısından baktığımızda Amerikan askerlerinin Suriye'de ve Irak'ta var olmasının Amerikan çıkarları açısından çok da fazla bir anlamı yok. Fakat Siyonistler açısından, İsrail açısından, bu bölgenin insansızlaştırılması açısından, işte kendilerine vaat edilmiş toprak olarak nitelenen Nil ile Fırat arasının insansızlaştırılarak, kaos ortamı oluşturularak geleceğin Büyük İsrail'ine alan açması bakımından, orada bir evet, Türkiye ile, İran'la, Irak'la, Araplarla, Acemlerle, Türklerle kavgalı bir PKK destekli seküler, bakın seküler bir Kürt yapılanmasının olması Siyonist dünyanın olmazsa olmaz kırmızı çizgisi. Çünkü bütün oklar hep İsrail'e dönüyor. Artık deniyor ki İsrail bu baskıdan bunaldı. Orada bir Kürt oluşumu meydana getirirsek bizim kontrolümüzde, hem İranlılar, hem Türkler, hem Araplar bunlarla artık evet, düşman derler. Bunlarla uğraşırlar. Biz de o cici çocuğumuzu, İsrail'i bunların şeyinden koruyabiliriz. Hesap bu. Hı-hı. Yoksa Amerika'nın bu bölgede bu kadar para masraf ederek PKK ile YPG ile bir şey yapamayacağını artık kendiler de gördüler.
Peki hocam. Siz de cümleleriniz arasında bahsettiniz. Aynı gece Türkiye'de Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı başlattı ve çok önemli hedefler imha edildi ve çok sayıda bu arananlar listesinde olan teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Hemen onun akabinde de IKB'ye başkanı Neçirvan Barzani Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Bu operasyonu ve Barzani'nin Ankara ziyaretini de değerlendirmenizi isteyeceğiz.
Şimdi Irak'ın kuzeyinde Barzani bölgesinde PKK'lılarla Barzani peşmergelerin arasında da bir takım sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Çünkü PKK'lılar onlara da artık emir kipinde bazı şeyler söylemeye başlayınca rahatsız oldular. Dolayısıyla Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde bu kadar rahat operasyon yapmasının bir sebebi de artık gerek merkezi Irak hükümeti, Bağdat hükümeti, gerekse Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Süleymaniye merkezli bölgesel Kürt yönetimi de artık bu PKK'lıların hoyratça hareketlerinden onlar da bıkmış durumdalar ve kendilerinin de bu böyle bir şey yapmaya güçleri yetmediği için Türkiye bu operasyonları ta 100 kilometre derinlere
evet,
kadar giderek yapıyor. Bu Türkiye açısından da bir konjonktürel olarak bir avantajdır. Bunu, hı-hı, Türkiye değerlendiriyor. Bir diğer konu işte Avusturya'da iki camiye yapılan saldırı ve arkasından da bu işte Türkiye'nin hava harekatını, bombardımanlarını misilleme olduğunu söylüyor. Yani PKK'nın yapmış olduğu misillemeye bakıyorsunuz. Türkiye'nin Avusturya'daki en merkezi noktadaki camiler, kültür merkezlerine saldırılar yapıyor ve bunu Avrupa'nın göbeğinde Avusturya'da yapabiliyor. Bu da ayrıca dikkate değer. Yani hani bu yılan bir gün sizi de sokar sözü vardır. Evet. Yani yavaş yavaş Avrupa'da da bu PKK'nın bunların başına bela olacağını önümüzdeki yıllarda daha yakın göreceğiz.
Peki hocam. Bu konuyla birlikte bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Radyolarını yeni açanlara da hoş geldiniz diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları, konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hocam, Yunanistan'ın daha önce de sığınmacılara yönelik tavrına dair birçok haber okuduk, konuştuk ve tartıştık ama son günlerde bu kış şartlarında yaptığı şeyler hakikaten insanın içini daha çok acıtıyor. Maalesef yine Yunanistan sığınmacıları geri itti ve şu ana kadar 19 sığınmacı donarak hayatını kaybetti hocam. Çok acı bir tablo. Türkiye çok sert tepki gösterdi. Aynı tepkiyi tabii Batı'dan da beklerdik ama maalesef o medeni Batı, o insan hakları dersleri vermeye kalkan Batı bu konuda da yine sınıfta kaldı diyebiliriz. 19 can Yunanistan'ın geri itmesi sonucu donarak, altını çizelim, hayatını kaybetti. Ne demek
şimdi
lazım hocam?
Medyaya bu geri itme olarak ifade ediliyor da çok böyle naif bir ifade, evet. Bu. Yunan güvenlik görevlileri, işte asker ve polisler aslında Yunanistan'da kalma niyeti olmayan kişilerdir bu düzensiz göçmenler. Hedefler Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye gitmektir. Yani Yunanistan zaten
kendi vatandaşına,
kendi vatandaşına sosyal imkanlar sunamayan bir ülke. Fakat Yunan güvenlik görevlileri bu insanların cep telefonunu, paralarını, mücevherlerini alıyor, kıyafetlerini soyuyor, çıplak halde
denize atıyor.
Türkiye sınırına doğru yönlendiriyor. Şimdi sıcaklığın sıfırın altına düştüğü şu günlerde siz bir insanı çıplak olarak bu gece ayazında zaten 3-5 saat dışarıda bırakırsanız onu donmaya, ölmeye terk edersiniz ve nitekim bu insanlar teamüden, bilerek, isteyerek ölüme terk edilmişlerdir ve bunu normal şartlarda Yunanistan değil de sıradan, yani Türkiye içinde de sıradan bir ülke yapmış olsaydı dünya basınında ilk haber olurdu. Ancak işte bu insanlara bu şekilde gözdağı vererek, işkence ederek, insan hakları ihlalleri yapılarak bu tür muamelelerin görmesi, yani Almanya'nın da, Fransa'nın da, İngiltere'nin de, bütün Batı Avrupa ülkelerinin işine geliyor. Çünkü deniyor ki bakın, işte Yunanistan sınırına gelirseniz başınıza gelecek bu, oturun oturduğunuz yerde mesajını, evet. Ta Afganistan'daki, Somali'deki, Irak'taki, hatta işte Türkiye'den işte belli bir süredir bekleyip de Avrupa'ya gitmeyi bekleyen insanlara bir mesaj. Çünkü botlarını deliyorlar ve göz göre göre boğulup ölmesine sebep oluyorlar idi. Fakat bu çıplak halde ölüme terk etmeleri daha büyük bir faciadır. Ve tarih bunu utanç vesikası olarak yazacaktır.
Peki hocam.
Bize hep Batı, insan hakları, demokrasi, özgürlükler diye öğrettiler ama hiç de öyle olmadığını en son bu hadiseyle görüyoruz maalesef.
Evet. Yine bir konuda daha Avrupa bize insan hakları dayatmasında bulunmaya çalışıyor hocam. Avrupa Konseyi tutuklu Osman Kavala'nın davasına dair dosyayı tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sevk etme kararı almış. Türkiye sert tepkiyle karşıladı bu kararı ve daha birçok ülkenin bu konuda dosyası beklerken Türkiye'nin bu dosyasını işte tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sevk etme kararını tabii iyi niyetle bağdaşmadığını belirtti.
Şimdi hadiseyi şöyle değerlendirmemiz lazım. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Uluslararası Adalet Divanı ve benzeri, yani böyle insan hakları, evet, adalet, hak, hukuk, özgürlük, demokrasi adı altında faaliyet gösteren derneklerin, kurumların büyük bir kısmının finansörünü küresel aktörler, hani Soros'ta, evet, simgeleşen küresel sermaye bunları destekliyor. Soros da bu küresel sermayenin Türkiye ayağındaki en önde gelen bir insandı. Hı hı. Yani bu kendi elemanlarına sahip çıkmazlarsa ileride kullanabilecek eleman bulmakta zorlanırlar, evet, diye can havliyle bu normal şartlarda Türkiye'de çok sayıda insan ceza görür, hapse yatar. Bazen de mesela Amerika'da da görüyoruz, adam 30 yıldır hapiste yatıyor, yeni bir delil bulunuyor, pardon diyorlar, dışarı çıkabiliyor. Evet. Yani yanlışlıkla. Türkiye'de de diyelim ki yanlış kararlar verilerek insanlar 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl hapis yattığı oluyor, bu tarihi dönemde olmuştur. Belki Kavala'da bu şekilde olabilir. Niye yüzlerce, binlerce bu tek şekilde
ülkenin dosyası dururken,
dosya dururken Kavala'nın öne çekiliyor. Bu Kavala'nın da hakikaten bunların adamı olduğunu, karanlık işlere bulaştığının en temel göstergesidir. Burada bir kol bükme, diz çöktürme ve sözünü dinletme söz konusu. Türkiye buna ne kadar direnebilecek? Çünkü diyor ki ekonomik olarak tekrar bir atak yaparız. Dövizi tekrar sıçratırız. Hmm. İşte sizi dünyada kredibilitenizi sıfırlarız gibisinden. Yani ellerinde olan tek enstrümanın artık ekonomi, dolar, para olduğu için Türkiye'yi bununla tehdit ederek Kavala'nın serbest kalması için şantaj yapıyorlar. Ama bu ne kadar tutacak, bekleyip göreceğiz.
Peki hocam. Türkiye ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'daki o bölgenin tekrar özgürleştirilmesinin ardından Şuşa'da iki ülke Şuşa beyannamesini duyurmuştu dünyaya. Ve bu beyanname her iki devletin de meclisinden geçti hocam. Ve resmen artık Azerbaycan'la Türkiye müttefiklik statüsüne yükseldi. Bu düzeyle yükseldi. Bu ne anlama geliyor ve Şuşa beyannamesinde hangi noktalar dikkat çekiyor? Bunu soralım.
Şimdi Türkiye hep böyle hayali olarak bugüne kadar işte Türk dünyası, İslam dünyası, kardeş ülkeler falan diyorduk ama bunun sahada bir karşılığı yoktu maalesef bugüne kadar. Ancak Azerbaycan'la son 10-15 yıl içerisinde yapılan anlaşmalar, işte Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru Hattı, TANAP projesi ve hem petrol hem doğalgazın Türkiye'ye getirilmesi, Sokar'ın Aliağa'da açmış olduğu rafineri ve Azerbaycan'ın en çok yatırım yaptığı dış ülkenin Türkiye olması ve Karabağ kurtarılması sırasında Türkiye'nin kara, deniz, hava gücü olarak bütün imkanlarıyla askeri ve ekonomik olarak Azerbaycan arkasında durduğunu deklare etmesi neticesinde artık iki devlet tek millet sloganının bir gerçeğe, ete kemiğe dönüşmesi oldu ve stratejik müttefik konumuna geçti. Azerbaycan ile Katar'ın şöyle bir özelliği var. Bu enerji krizinin çok zirve yaptığı, özellikle Rusya'nın Avrupa'nın doğalgaz ve petrol ihtiyacında tekel konumuna geldiği bir dönemde alternatif kaynak olarak Katar ve Azerbaycan Amerika nezdinde, Avrupa nezdinde çok büyük popülaritesi olan ülkeler ve bu iki ülkenin de Türkiye'nin en yakın stratejik dostu ve müttefiki olması yönüyle de ayrıca dikkate değer bir durum olduğunu söyleyebiliriz burada.
Peki hocam. Tabii bu bağlamda Ermenistan-Türkiye ilişkileri de yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Son olarak karşılıklı olarak uçuşlar başladı tekrar. 24 Şubat'ta da Türkiye-Ermenistan görüşmelerinin ikinci turu Viyana'da gerçekleştirilecek hocam. Bunu da belirtelim. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin seyrini sizden
şimdi
bir kez daha dinleyelim.
Meselesi bitti. Yani artık bu saatten sonra Ermenistan'ın Karabağ'a hak iddia etmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ancak Türkiye'nin bu ateşkes anlaşması sırasında Zengezur koridoru Türkiye için önemliydi. Buradan demiryolu ve karayolu hattı açılarak Nahçıvan'la Azerbaycan'ın direkt bağlantısı sağlanacak idi. İran hattı kullanılmadan. Evet. Bu Zengezur koridorunun açılmasının karşılığında Türkiye'de sınırlarını açarak önce hava ulaşımı sağlandı. İlk uçak dün indi İstanbul'a.
Evet.
Ve Ermenistan'ın da bir nefes alması gerekiyor. Yani 30 bin kilometre kareden az bir toprağı var. Dağlık bir ülke. Deprem kuşağı üzerinde. Ekilebilir arazisi az. Sanayisi gelişmemiş. Enerji de dışa bağımlı. Ve her aileden ortalama bir kişi Rusya'da, başta Rusya'nın yurt dışında çalışıyor. Ve işçi döviz transferleri ayakta durmaya çalışan. İşte kapıların açılarak ticaretin gelişmesi bir nefes alma açısından Ermenistan için çok önemli. Fakat diaspora ise, yani başta Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diaspora Ermenileri ise habire Türkiye düşmanlığını pompalayarak aslında kendi çocuklarının, Amerika'daki, Fransa'daki, gelişmiş Batı ülkelerindeki çocuklarına Türk düşmanlığı üzerinden bir Ermeni kimliği kazandırmaya çalışıyorlar. Halbuki normalde bizim İstanbul'da yaşayan Ermeni vatandaşlar, İstanbul başta olmak üzere yani Türkiye Ermenileri ile yahut da Ermenistan'daki Ermenilerle, yani biz kendi halimize kalsak çok da fazla bir problem yaşayacağımızı şahsen ben düşünmüyorum. Çünkü evet, konjonktürel olarak bu ülkenin Türkiye'ye düşmanlık beslemesinin kendi hayrına olmayacağını artık gördüler. Ancak diasporanın sürekli bunları fiştekledi ve Türkiye'ye karşı hasmane bir tavır almaya yönlendirdiğini ve işte Azerbaycan'a saldırarak bu Karabağ faciasını yaşadılar. Başlarına geldi ve hala Putin'in mevcut Ermenistan devlet başkanına
Paşinyan
soğuk durmasının sebebi de şeyden kaynaklanıyor. Yani bu diasporaya, yani küresel sermayeye biraz daha yatkın olmasından kaynaklanan bir durum, ama gelişmelerin olumlu olduğunu söyleyebiliriz.
Peki hocam. Evet, İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasını öngören İsmet projesi vardı. Bu projenin geçen günlerde tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte İsrail-Türkiye arasında böyle sıcak rüzgarlar esmeye başladı hocam. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmeleri yapmıştı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la ve dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı'nın Mart ayında Türkiye'ye geleceğini ve her iki ülke arasında da deniz yetki alanlarına dair anlaşmaların yapılabileceğini, böylesine bir anlaşmanın yapılmasından da memnuniyet duyacağını ifade etti. Birincisi bu, ikincisi de yine bu hafta önemli bir ziyaret vardı. Lübnan Başbakanı Mikati Ankara'daydı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan'a her halükarda, her şartta desteklerinin olduğunu ve olacağını ifade etti. Yine Lübnan'la da böyle bir deniz yetki anlaşması imzalanması konuşuldu mu bilemiyoruz ama o da gündemde diyebiliriz. Bu iki ziyareti, biri ihtimal daha doğrusu önümüzdeki günlerde gerçekleşecek, diğeri de bu hafta Ankara'da yapılan bu ziyareti nasıl yorumlamak gerekir?
Şimdi 1517'den 1918'e kadar 401 yıl Osmanlı toprağı, Osmanlı vilayeti olan yerlerdir bu bahsettiğimiz ülkeler. Hatta Libya'ya kadar bunu uzatabiliriz. Hı hı. Şimdi bu coğrafyada, Akdeniz havzasında Libya ve Lübnan Türkiye'ye en yakın müttefik olabilecek ülkeler. Mısır'da konjektür olarak Türkiye'ye yakındır ama şu andaki Sisi yönetimi ve bu Mursi'ye yapılanlardan dolayı bir soğukluk girdi araya. Evet. İsrail konusuna gelecek olursak, bu Gazze açıklarında bulmuş olduğu Levanten bölgesi diyorlar. Orada bulmuş olduğu petrolün ve gazın, daha çok doğal gazın kendi ihtiyacını karşılıyor ama dünya pazarlarına sunabilmesi için alternatif güzergahlar gerekiyor. Bu Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan ittifakının yürümeyeceğini Amerika görünce çekildi. Hatta Yunanistan'daki gazetelere, basında, medyaya baktığımızda çok büyük bir işte Amerikan kazığı yedik, Amerikalılar geldiler işte dede ağaça üstünü kurdular, bizden alacağını aldılar, ondan sonra çekip gittiler diye, bizi yüzüstü bıraktılar diye Yunan medyasında da böyle haberlerin olduğunu görüyoruz son bir hafta 10 gündür. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye planlamış olduğu ziyaret, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin rayına girmesi, Suudi Arabistan, hatta Mısır'la ilişkilerin belli bir kıvama gelmesini biz büyük resme baktığımızda şöyle görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ve Rusya'nın yakınlaşması ve büyük bir tehditle karşılaşınca bu Orta Doğu coğrafyasındaki birliklerini azaltmak ve bu bölgede de güvenilir müttefikler bulmak gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan ve İsrail'le belli bir yakınlaşma sürecine girmesi en başta Amerika'nın işine geliyor. Çünkü bu coğrafyada İran'la Rusya daima müttefiktir. Pakistan Çin'le ilişkilerini belli bir noktaya getirdi. İşte Afganistan şu anda Arasat'tan ne olacağını bekliyoruz. Kazakistan olayında Rusya dedi ki burada ben varım. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin bu eksen ülkeler hakimiyet teorisinde de geçtiği gibi bu Amerikan think tank kuruluşlarında Türkiye'nin öyle bir özelliği var ki bir Amerika gibi, bir Çin gibi, bir Avrupa Birliği gibi, bir Rusya gibi oyun kurabilecek, dünyadaki denklemleri değiştirebilecek askeri, siyasi, ekonomik bir güce sahip değil. Ancak Türkiye bölgesinde öylesine önemli ve güçlü bir ülke ki gerek siyasi ve kültürel nüfuzu, gerek askeri gücü olarak Türkiye'yi karşısına alan kaybediyor.
Evet.
Tahterevalli'de Türkiye kimden tarafı olursa o kazanıyor. Böyle bir özelliği var. Yani eğer Türkiye İran Rusya blokunun içerisinde yer alırsa Amerika'nın bu Orta Doğu coğrafyasında hiçbir hesabının tutmayacağını Amerika bu işte PKK'lılara koridor açma konusunda gördü. Ama Türkiye eğer bu Körfez ülkeleri İsrail, Mısır denkleminin içerisine girerse burada da Rusya'nın çok fazla şansının olmadığını görüyoruz. Amerika bunu gördü ve İsrail'le veyahut da Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla Türkiye'ye yapmış olduğu operasyonlardan bu işte darbeden tutun da ekonomik operasyonlara kadar bir sonuç alamayınca yani Batılıların özelliği odur. Yani bükemedikleri bileği öperler ve hemen B planına geçerler. Şu anda böyle bir durumun olduğunu söz konu görüyoruz. İsrail de zaten çıkar olmadan hiçbir şey yapmaz. Evet. Çünkü bu gazını Türkiye üzerinden dünya piyasalarına sürmek İsrail'in işine geliyor ama Türkiye'nin de işine geliyor. Çünkü Türkiye üzerinden ne kadar biz buna hub diyoruz. Evet. Ne kadar çok petrol ve doğalgaz boru hattı Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Balkanlara, dünya piyasasına giderse Türkiye için o kadar avantajdır. Çünkü vana sizin elinize geçiyor.
Evet. Hocam Afrika'ya bakacağız. Şimdi Afrika çok ilginçtir. Sene olmuş 2022, hala darbelerle uğraşıyor maalesef. Burkina Faso'da bir darbe gerçekleşti. Daha geçen gün yine Bissau'da bir darbe girişimi oldu ama sonrasında kontrol sağlandı. Çok ilginç gelişmeler. Mali ile Fransa arasında ciddi çekişme var. Mali Fransa Büyükelçisini istenmeyen adam ilan etti, gönderdi. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu dönemde hala darbelerin yaşanıyor olması Afrika'nın kaderi mi, ne dersiniz?
Şimdi Mali, Burkina Faso, Gine, Senegal, Nijer, Çad gibi ülkeler eski Fransız sömürgesi olanlar. Buradan Gine-Bissau Portekiz sömürgesi. Şimdi Portekiz'in, Fransa'nın artık Afrika kıtasında mesela 30 yıl öncesine göre nüfusu 3 kat artmış. Ekonomik olarak artık bu ülkeler dünyanın en fakir ülkeleri ama internet üzerinden bütün dünyayı tanıyorlar, görüyorlar ve Fransa'nın kendilerini alenen hala sömürmekte olduğunun farkına varıyor. Yani bu 30 yaş altındaki gençlik. Bu nedenle Fransa'ya karşı bir memnuniyetsizlik. Özellikle Türkiye'ye gelen ve Türkiye'de üniversite okuyan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu dünyayı okumaya başlayınca ülkelerine gittiklerinde bakıyorlar ki bütün madenlerin işletilmesinde, tarım topraklarının ve ürünlerinin, tohumunun, bütün girdilerin, çıktıların Fransız kontrolünde olduğunu artık itiraz ediyorlar. Fransa'nın da askeri olarak artık bu bölgeleri elinde tutabilecek bir gücünün olmadığını görüyoruz. Ve bu tür kıpırdanmalarının sebebi artık yeni bir Afrika düzeni kuruluyor. Bu düzende Fransa kan kaybediyor. Portekiz, İspanyol gibi, eski Belçika gibi eski sömürgeci güçler artık
silinmiş durumda.
Tezgahlarını topluyorlar. Çin yeni bir güç olarak
Türkiye
geldi.
Yine.
Türkiye Çin'in arkasından ikinci bir güç olarak. Biz bunlara soft power diyoruz. Eskiden kırbaçla döverek köle olarak çalıştırdıkları Afrika ülkesine Çin artık milyar dolarlık krediler veriyor. Onlara işte altyapı hizmetlerini yapıyor. Ham maddelerini belli bir fiyata satın alıyor ve dolayısıyla ham maddede veya enerjide kendine göre alternatif kaynaklar bulmuş oluyor. Bu ülkeler ise bazı yolsuzluklar, bir takım ailelerin, zümrelerin bu paraları, altyapı hizmetlerine gitmesi gereken paraların bir kısmını da özel hesaplarına aktardıkları için de Çin'e borçlanıyorlar. Çin'in de bu işine geliyor ve Avrupa'daki birçok madeni, enerji santrallerini, limanların işletilmesini yavaş yavaş Çin borçlandırarak bir Afrika hegemonyası kurmaya çalışıyor. Türkiye ise uyandırma servisi yapıyor. Yani diyor ki uyanın, siz bizimle birsiniz. Yani güçlü bir Afrika'nın olması Türkiye'nin dışına gelir.
Kazan kazan.
Onların balık tutmasını öğrenip kendi ayaklarının üzerinde durmasını önceleyen tek beyaz adam Türkiye konumunda. Bunu da Afrikalılar yavaş yavaş idrak etmeye başladılar elhamdülillah.
Peki hocam, son olarak maalesef içimizi yakan görüntülerin de geldiği coğrafyalara bakalım hocam. İdlib hemen yanı başımızda, Suriye'nin Türkiye'ye yakın sınır bölgelerindeki kamplarda maalesef kış şartları çok çetin geçiyor bu yıl. Ve buna bağlı olarak maalesef çok acı haberler de geliyor. Olumsuz haberler geliyor. Yardım çağrıları geliyor. Anneler çocuklarını geceleri uyutmamak için, uyuyup da donmasınlar diye yürütüyorlar. Bu haberleri işittik. Afganistan yine parasına el konmuş. Taliban yönetimiyle bir sınav veriyor. Ama bir taraftan da dünyanın böyle bigane kaldığı, ilgilenmediği bir ülke konumunda. Orada da durum hiç de farklı değil. Hocam ne yapmak lazım? Neler söylersiniz?
Şimdi birincisi, artık onlar bizim komşularımız. Yani komşusu aç iken tok yatan bizden değildir kültüründen, inancından gelen bir topluluğuz. İkincisi, zaten başta Hüdayi Vakfı, Diyanet, İHH olmak üzere çok sayıda sivil toplum kurumu oralara canhıraş yardım yapmaya çalışıyor. Bizler gücümüz nispetinde yardım etmeliyiz. Yardım edemesek bile gönlümüzden o insanlara duacı olmalıyız. Etrafımızı bu konuda bilinçlendirmeli, bu şuuru ayakta tutmalıyız. Fakat bu işin bir de en kötü ve insan onuruna yakışmayan yönü vardır ki, Türkiye'de bir kısım zümre bir kuruş Suriyelilere, İdlib'e, gerek Türkiye içerisindeki bu Suriyelilere, gerekse şu anda mevcut mülteci kamplarında yaşayanlara bir kuruş bir yardımı olmadığı halde, işte Türkiye'deki fakirler bitti de Suriye mi kaldı, işte Afrika mı kaldı gibisinden bu şekilde şom ağızlı ve insanların diğer gamlık damarlarını da törpüleyen bazı, işte medyada olsun, sosyal paylaşım sitelerinde veyahut da işte dost sohbetlerinde konuşanlar var ve bunların yaptıklarının en kötüsü olduğunu, en azından yani biz karınca misali bu insanlara elimizden geldiğince yardım edelim. Edecek maddi durumumuz yoksa bile yardım etmeye insanları teşvik edelim.
Vesile diğer, olalım. Belki
en azından
edelim.
Bu sosyal medyadaki bu tür kara propagandaya karşı da dik durmayı ve bu insanların sonuçta bizim kardeşlerimiz olduğu bilincini ve şuurunu, onun mücadelesini yapmaya çalışalım diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten o çadır hayatında insan bir gece yaşasa onları anlar. Evet. Allah bize bu nimetleri vermişse bunun da bir şükrü olması gerekir diye
maalesef
düşünüyorum.
Maalesef işte son İstanbul'a kar yağdığında neler yaşadık, nasıl şikayet ettik, nasıl sızlandık değil mi hocam? Orada her gün insanlar onun kat kat daha kötüsünü yaşıyorlar.
Yani sadece şunu söylüyorum, 3 gün elektriğimizin kesildiğini düşünün İstanbul'da.
Evet.
3 gün. Elektrik kesince doğalgaz da
tabii kesiliyor.
Elektrik sobası da olmayacak. Asansörünüz de çalışmayacak. Muhtemelen suyunuz da akmayacaktır. Pompalar çalışmayacak.
Ocak yanmayacak.
Ve 3 gün. O zaman görürsünüz. Yani ne kadar büyük nimetler içerisinde olduğumuz. Habire şikayet ediyoruz ya.
Evet.
Yani birazcık da olaya mevcut yaşadığımız nimetlerin şükrü yönüyle bakmakta fayda vardır diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Haftaya tekrar Medeniyet Coğrafyamız programında birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.